أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun ve insanlık üzerine hidayet kapılarını sonuna kadar açsın inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam, onun örnek hayatını anlatıyoruz. Özellikle Allah'ın dinini, İslam'ın güzelliklerini insanlara tebliğ ederken, ulaştırırken, onları Allah'a davet ederken hangi yolları takip etti, hangi metotları uyguladı, bunların örnekleri üzerinde duruyoruz ve biz de insanları iyiliğe, güzelliğe davet ederken bunları nasıl kullanabiliriz, bunun yollarını göstermeye çalışıyoruz. Bu Efendimizin dikkate aldığı ve tebliğ hayatına baktığımız zaman hep yani onu dikkate alarak hareket ettiğini görmüş olduğumuz bir metotta Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın her türlü fırsatı değerlendirerek insanlara yani beklemeden, yani bekleyeyim şöyle bir fırsat da olsun da şunu yapayım, bekleyeyim şöyle bir imkan da olsun şunu yapayım. Bu hafta olmaz ama önümüzdeki hafta şunu inşallah yaparım tarzında bir şeyi yarına bırakma, erteleme, ihmal etme, böyle bir şey yoktu Efendimizin hayatında. Ne vardı? Vakti vaktine, günü gününe, saati saatine, o anda ne yapılması gerekiyorsa, hatta o şartları da kendisi oluşturmak suretiyle, fırsatlar oluşturmak, fırsatlar meydana getirmek suretiyle hep böyle o güzelliklerin yayılmasına Efendimiz Aleyhisselam çalışıyordu. İşte bunun çok örnekleri var. Bir örneği de Efendimiz Aleyhisselam'ın Taif seferinde görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni imkanlar, yeni fırsatlar bulmak için Taif'e gitti. Çünkü Mekke'de şartlar çok ağırdı. Kime söylese Efendimiz dinlemiyorlardı. Efendimiz'i taşlıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Ona şair, deli, mecnun, kahin diyorlar ve reddediyorlardı. Adeta yani Efendimiz nereye dokunsa kas katı bir efendim, sanki insanlar taş kesilmişti, fayans kesilmişti, granit kesilmişti. Bir yani orada bir tık söz konusu olmuyordu. En küçük bir tesir meydana gelmiyordu. Ne oldu? Efendimiz Aleyhisselam baktı ki olacak hali yok. Hiç olmasa ben bir kendime bir alan açmaya çalışayım. Sözümü dinleyecek insanlar bulmaya çalışayım niyetiyle kalktı. Yanındaki bir yardımcısıyla beraber Taif'e gitti. Ama Taif'te ne oldu? Taif'te insanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı alaya aldılar. Sonra kölelerini, çocuklarını toplayıp Efendimiz Aleyhisselam dönerken onu taşlattılar ve Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ayaklarından kanlar akacak şekilde Efendimiz'i çok zor durumda bıraktılar. Fakat Efendimiz Aleyhisselam o halde dönüp gelirken dinlemek için bir ağacın altına oturdu. Yaralı halde ve ızdıraplar içinde Efendimiz Aleyhisselam bulunuyordu. Ayaklarından kanlar akıyordu. Ve gerçekten Efendimiz hüzünlüydü. Yani ümitleri de kırılmıştı. Çünkü oraya belki bir fırsat olur, belki söz dinleyecek bir insan olur niyetiyle Efendimiz Aleyhisselam oraya gelmişti ama olmadı maalesef. Tam böyle yaralı halde ızdıraplar içerisinde bir ağacın altında, bir bahçede bir ağacın altında otururken o esnada Addas isminde bir köle Efendimizin yanına geldi ve Efendimiz Aleyhisselam onunla konuştu, ona İslam'ı anlattı ve o delikanlı da İslam'ı kabul edince Efendimiz Aleyhisselam bütün çektiği acıları unutuverdi. Tabi orada Efendimiz ile Addas arasında bazı konuşmalar geçiyor. Kısaca onu arz etmek istersek, sen kimsin diyor, ben diyor Addas'ım diyor. Nesin diyor, ben diyor Hristiyan bir köleyim diyor, Hristiyanım diyor. Nerelisin diyor Efendimiz Aleyhisselam, ben diyor Ninova'danım diyor. Efendimiz Aleyhisselam, sen diyor Yunus bin Metta'nın köyünden misin diyor. Ninova, Yunus Aleyhisselam'ın, Yunus bin Metta ismi, Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı, doğduğu ve peygamber olarak görev yaptığı yerdir Ninova. Ninovalı deyince bu Addas, Efendimiz Aleyhisselam, sen kardeşim Yunus bin Metta'nın köyünden misin deyince Addas tabi çok heyecanlanıyor. Efendimiz'e diyor ki, sen diye Yunus bin Metta'yı nereden tanırsın? Efendimiz Aleyhisselam da, ben diyor Yunus da Allah'ın peygamberiydi. Peygamberler, Allah onları birbirine kardeş yapmıştır ve Yunus da bizim peygamberlere kardeşimizdir diye. Sonra Addas Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Resulallah, Yunus bin Metta'dan bana haber ver diye soruyor. Allah'ın Habibi ona Yunus Aleyhisselam hakkında Yüce Allah tarafından kendisine vahiy olanlara haber veriyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılıyor. Yunus Aleyhisselam'ın nasıl peygamber oldu, nasıl tebliğde bulundu, nasıl balığın karnına düştü, oradan nasıl kurtuldu, nasıl Allah ona yardımını gönderdi ve salihlerden oldu. Onun kıssası Saffa suresinde, Yunus suresinde bir ayet-i kerimeyle ve Kalem suresinin son tarafında anlatılıyor. Yunus Aleyhisselam'ın başka yer atıflar da var. Efendimiz o ana kadar kendisine gelen bilgileri, Yunus Aleyhisselam'la alakalı bilgileri de Addas'la paylaşıyor. Paylaşınca Addas radıyallahu anh diyor ki, ben şehadet ederim ki sen Allah'ın kulu ve Resulüsün diye Müslüman oldu. Peygamberimizin üzerine kapanıp başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Ve Efendimiz Aleyhisselam da burada, kıymetli dinleyenlerim, yani çok zor şartlarda yaralı halde, ızdıraplar içerisinde bir ağacın altında oturuyor. Taşlanmış vaziyette, kovulmuş vaziyette ama Addas'la teselli buluyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani o ağacın altında bir köleye fırsatı değerlendirip İslam'ı tebliğ ederek onun hidayetine vesile olarak bütün acıların, ızdıraplarını unutuyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın akrabalarında bulunduğu Taif'e yaptığı meşakkat yolculuktan tek kazancı Hazreti Addas oldu. Alemlerin efendisi onun Müslüman olmasına gerçekten çok sevindi. Belki de bu kadar yol ve bütün bu çektiklerim sadece bir köyünün Müslüman olması için bile değer diye belki Efendimiz Aleyhisselam düşünüyordu. Dolayısıyla buradaki Efendimiz Aleyhisselam'ın fırsatı değerlendirmesi, örneği olarak Addas'la ilgilenmesi, en son bütün ümitlerini kaybetmişken bir ağacın altında kendisine, o bahçe içinde çalışan bir kölenin yanına gelip de onu da çok değerli bir insan olarak görmesi Efendimiz Aleyhisselam'ın, velev ki bir köle olsa da, çocuk olsa da, genç olsa da Efendimiz nezdinde her insan değerliydi. Onun için buraya programa gelirken bir dostumuzla konuşma yaparken baktım, bir delikanlıyla, yurt dışına gelen delikanlıyla konuşuyor Hidayet hocamız. Dedim hocam hayırdır, delikanlı bir derdi var galiba dedim. Dedi ki ya bazen kanun olarak gelenler oluyor ama bazen de kanun dışı, kural dışı gelenler oluyor. Onlar da bize kadar geliyorlar, onlara da yol gösteriyoruz diye konuşurken dedim hocam biz insanla uğraşıyoruz, talebeyle insanla uğraşıyoruz. İnsanla uğraşırken öyle kanunlar, kurallar gerçekten bir noktaya kadar dikkate alınmalı ama her şeyi kanun kurala bağlarsak da sıkıntı çekebiliriz. Yani biz elbiseye göre insan değil, insana göre elbise yapmakla görevliyiz. Ve bize gelen her insana da bir değerli varlık olarak, Allah'ın yarattığı değerli bir varlık insan olarak bakmak durumundayız. Hangi şartlarda, hangi kural dışı olursa olsun yine de ona yardımcı olmanın yollarına bakmamız lazım diye aramızda bir konuşma geçti bir kıymetli hocamızla. Şimdi işte Efendimiz Aleyhisselam'ın hali buydu. O ağacın altında bir köleye bile onu çok değerli bir Allah'ın yarattığı çok değerli bir kul olarak görmesi, onu muhatap alması, ona İslam'ı anlatması ve onun da hidayetiyle de sevinmesi, acılarını unutması örneğini görmüş oluyor. Fırsat bu fırsat. Yani bir ağacın altı, bir taşın kenarı, bir yolun kenarı fark etmez. Her yerde, her zaman ne yapacak? İnsan davasının peşinde olacak. Bugün güzel bir video paylaşımı olmuştu. Arkadaşlar paylaştılar. Orada yani o misal iki türlü değerlendirmek lazım. Ama biz İslam'ı tebliğ için değerlendirelim o misali. Bir hocamız anlatıyor. Diyor ki bir hamamda bir dilenci ustası, yani dilenci usta birisi. Yanında da bir çırak var. O da yeni yeni dilenmeye alışıyor. Aralarında konuşma geçiyor bunların. Ve usta çırak, yani yeni çömez dilenciye, dilenci nasıl olur bunu öğretiyor. Diyor ki bak diyor evladım diyor, sen diyor ileride dilenci olacaksın diyor. Onun diyor bazı şartları vardır diyor. Bu şartları diyor yerine getirirsen iyi bir dilenci olursun. Yani özgür, benden bağımsız dilenebilirsin. Ama bu şartları yerine getirmezsen olmaz diyor. Dinliyor. O çömez çırak dinlemeye başlıyor. Bir diyor. Kimi görürsen dileneceksin. Yani bu zengin, bu fakir, bu verir, bu vermez tarzında böyle insan ayırmayacaksın. Kimi görürsen, yani Allah'ın hangi kulunu görürsen, hangi mahluk görürsen açacaksın, lillah diyeceksin. Ayırmayacaksın. Bakan bazen efendim hiç umduğun adam vermez, ummadığın kişiden bir şey çıkabilir. Bir bu. İki, dilenmek için zaman, mekan diye bir şey yok. Her yeri dileneceksin. Yani zamanı, mekanı bu işin yok. 24 saat her yer dilenmek için Allah uygun yaratmıştır, dileneceksin. Üçüncü bir şart var diyor. Karşındaki adam sana ne verirse kabul edeceksin. Yani 5 kuruş verdi olan olur mu ya? 5 kuruş ben niye 10 kuruş vermedim falan demek yok. Ne verirse kabul edeceksin. Bu üç şart. Bunu yerine getirirsen diyor, iyice anlarsan sen diyor süper bir dilenci olursun. Usta dilenci olursun. Tam böyle işleri bitiyor. Tam çıkarken bizim çömez geçiyor. Ustasının hemen karşısına geçiyor. Açıyor elini. Diyor ki ustam diyor bana diyor efendim lillah ver diyor. Deyince lan diyoruz ben sana öğrettim de benden istediği efendim söylemedim. Ben sana vereceğim. Ama diyor sen bana ne dedin? Herkesten isteyeceksin. Sen de efendim herkesten birisisin. Dolayısıyla ama diyor yani istenir de hamamda ne bulup da isteyeceksin? Yani hamamda olur mu ya bu dışarıda yolda insan geçiyor da istersin. Ama ne dedin sen bana? Dedin ki her yere isteyeceksin. Hamam veya değil fark etmez istenir. Ama demiş ben şimdi ne vereceğim ben sana param yok pulum yok hamamdayız. Üzerimizde bir tane havlu var başka bir şey yok. Ancak sana hamam tasını veririm demiş. Tamam demiş fark etmez ne verirse alacaksın ben demiş tasada razı. Şimdi bu direncilik hikayesi ama yani insanlara bir direnmeye şevk etmeyiz bunu anlatmıyoruz. Aslında Efendimiz Aleyhisselam'ın o tebliğ yaparken fırsatları değerlendirmesine uygun bir şey bu. Yani Efendimizin yani kim olursa olsun o Allah'ın dinini tebliğ etmeye uygun bir şahıstır. Köle olur, çocuk olur, genç olur falan. İki, nerede olursa olsun. Bu Taif'te olur, bir ağacın altında olur, bir taşın kenarında, bir yolun ortasında olur. Araba da olur, bir sitte olur fark etmez. Her yer insanı tebliğ etmek için efendim böyle. Üçüncüsü de yani o insan ne kadar laf dinlerse, yani hepsini anlamasa bile bir tane sözü anlatsa, bir cümleyi anlatsa yine bizim için makbuldür diye o dilenci hikayesini bizim bu olayla alakalı böyle yorumlamamız da mümkün olabilir kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Efendimiz böyleydi. Yani onun için zaman, mekan ve muhatap fark gözetmeksizin her fırsatta Allah'ın dinini anlatma özelliği vardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz bir müddet sonra Medine'ye hicret etmeyi ve İslam orada yaymayı tabi düşündü. Çünkü Mekke'de şartlar ağırlaşmıştı, ağırlaşıyordu. Bunun için de çileli ve tehlikeli bir hicret yolculuğuna neticede Cenab-ı Hakk'ın izniyle çıktı. Müşriklerin onu öldürmek için herkesi seferber etmelerine ve diğer birçok tehlikelere rağmen yine o vazifesini yapmaya devam ediyor. Yolda karşılaştığı kimseye İslam'ı anlatıyordu. Şimdi burada da hicret. Efendimiz hicret ediyor ve müşrikler arkasından koşturuyor ve ölümle burun buruna geliyor kaç defa. Sevir'de geliyor, ilerleyen efendim, yerlerde Suraka bin Nevfel'in saldırıları var. Fakat böyle bir zor yolculukta bile Efendimiz yine ben Allah'ın peygamberiyim ve Allah'a, insanlara Allah'ın dinini anlatmakla mesulüm diyerek yolculuk esnasında da kimi görürse Efendimiz dağda, bayırda, yolda, çölde, uğradığı köylerde kimi görürse onlara da ne yapıyordu? Fırsat bu fırsat yine İslam'ı anlatıyordu. Şimdi bunlardan gerçekten çok ilginç olan bir misal var kıymetli dinleyenlerimiz. Onu aktarmak istiyorum. Çok da etkili, gerçekten önemli bir rivayettir bu olaydır. Ashab'tan Sa'd ed-Delil. Bu mübarek sahabi Medine'ye giden kestirme yolu Efendimiz'e gösterip Rakube yolu üzerinde kılavuzluk yaptığı için kendisine delil sıfatı verilmiş ve o şekilde meşhur olmuş. Sa'd ed-Delil radıyallahu anh bu zatın oğlu babasından şöyle naklediyor. Bakınız Efendimiz Aleyhisselam o zorlu hicret seyahatinde, seferinde, o dağdan bayırdan geçerken, o geçitlerden geçerken, o eşkıyaların yanından geçerken bile nasıl fırsatları değerlendirip İslam'ı tebliğ ediyor. Bunun örneğini görelim ve bize de bir heyecan versin. Bu yolda bize gayretimizi artırsın, bizi tahrik etsin inşallah. Diyor ki bu Sa'd'ın delil radıyallahu anh'ın oğlu babasının nakille hicret yolculuğunda Allah Resulü Ebu Bekir ile birlikte bize uğradı. Demek ki bunlar yol güzergahında bir köyde kalıyorlar. Efendimiz de oraya uğruyor. O sırada Ebu Bekir'in bir kızı yanımızda süt annede idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa yoldan Medine'ye varmak istiyordu. Burası Rakube geçidinin gair yoludur diyorlar Efendimiz'e. Burası Rakube geçidinin gair yoludur. Geçidin ismi Rakube geçidi, yol da gair yolu. Burada bu yolda Eslem kabilesinden kendilerine Muhanan denilen iki hırsız vardır. İstersen onların üzerine biz varalım dedik. Şimdi Efendimiz oradan gidiyor. Bir yoldan geçmesi gerekiyor. Burası kestirme yol. Geçidin ismi Rakube. Yolun ismi Gayr. Ama orada da Eslem kabilesinin iki tane eşkıya, hırsız da bulunuyor. Yani gelen geçeni soyuyorlar. İşte zarar veriyorlar. Belki Allah korusun öldürüyorlar. Ve bunlar da eşkıya oldukları için yani adi, değersiz anlamında, şerefsiz anlamında o köylüler de bu iki adama da mühanan demişler. Demişler bunlar hayır gelmez, bunlar değersiz, şerefsiz iki tane eşkıya. Eşkıya hayır gelir mi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ya Resulallah şimdi sizi gönderemeyiz. Çünkü onlardan size bir zarar gelebilir. İsterseniz diyor biz gidelim, onların üzerine varalım, adamları halledelim ya yoldan kovalım veya hadlerini bildirelim. Sonra da siz oradan rahatlıkla geçin. Çünkü diğer türlü size müsaade edersek belki bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakınız Efendimiz Aleyhisselam'ın cesareti, korkusuzluğu, Allah'a güveni, Efendimiz öyle hırsızdan, arsızdan falan korkmazdı. En zor yerlerde, en zor şartlarda bile Allah'a olan tevekkülü ve itimadı ve güveniyle beraber Efendimiz o zorluklara göğüs gerer ve Allah için yapılacak hiçbir işte zerre kadar tereddüt etmezdi. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın hali ve vasfı böyleydi. Dolayısıyla Efendimiz buyuruyor ki, ey diyor Sa'd diyor, sen bizi onların yanına götür. Bunun üzerine yola koyulduk. Rakübe'yi çıkıp yokuşun başına vardığımızda iki hırsız orada. Yolda bekliyorlar. Yani hiç vazifelerini aksatmıyorlar. Maşallah bunlar da. Hırsızdan ikisi de uzaktan peygamberimize bakıyor. Gelenlere bakıyorlar. Birisi arkadaşlarına söyle diyor. Peygamberimizi göstererek diyor ki bu zat diyor Yemenlidir. Efendimiz'le ilgili. Tabi Yemenli derken de şunu kastediyor. Bir bilgileri var demek ki. Bu sözde Fahri Kainat Efendimizin Mekkeli olduğu kastedilmiştir. Çünkü Mekke Tehame bölgesinde, Tehame de Yemen sınırlar içerisinde sayılmıştır. Bu sebeple Kabe'ye El-Kabetül Yemaniye denilmiştir. İbn-i Esir En-Nihaye 5. 3. sayfada böyle bilgi aktarmış. Yani Yemenli derken demek ki Yemen'i, o zaman Yemen'in sınırları geniş bir bölge olarak düşünecek olursak yani Kabe Mekke'de Yemen'in içerisinde bulunan bir özelliği varmış. O zat, ondan dolayı da bu zat Yemenlidir. Peygamberimiz kastederek böyle söylüyor. Peygamber Efendimiz onları yanına çağırıp onlara İslam'ı anlatıyor ve onlardan Müslüman olmalarını istiyor. Gelin diyor, bak ben Allah'ın peygamberiyim. İslam şudur, Müslümanlık budur, hak adalet şöyledir. Gelin Müslüman olun. Onlar da Müslüman oldular. İsimlerini sordu Efendimiz Aleyhisselam. Dediler ki biz esas ismimizi sormana gerek yok. Bize bu köylü muhanan, iki hakir görülen kişi, iki adi şerefsiz kişi derler bize. Bizim ismimiz muhanandır. Yani vasıflarını isim olarak söylüyorlar. Çünkü bunlar da artık iyice bu eşkıyalık mesleği bunlar iyice sarmış. Muhanan, şerefsiz, adi ismi de onlar için normal gibi karşılıyorlar böyle. Efendimiz Aleyhisselam, tabi bunlar Müslüman olunca Resulü Efendimiz onlar hakkında buyuruyor ki, hayır diyor, siz diyor muhanan değil, iki değersiz, şerefsiz kişi değil, artık Müslüman oldunuz, tövbe ettiniz, siz mükreman, yani iki şerefli kimsesiniz buyuruyor ve müjdeci olarak da önden bu iki kişiyi Medine'ye gönderiyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte bütün düşmanların hayatını kastettiği anda bile Efendimiz İslam'ı bir insana da ulaştırma derdindeydi. Velev ki bu kimse insanların en hakiri olduğuna kendisi dahi inanmış biri olsun. Sevgili Peygamberimiz içinde bulunduğu bütün sıkıntıları ve zorlukları unutarak bu iki yol kesiciye, eşkıyaya İslam'ı anlatmış, onları tekrim ve taltif ederek saflarına katmış ve onlara iki değerli insan vasfını kazandırmış ve onları da müjdeci olarak Medine'ye göndermiş. Değerli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, işte bu özellik hepimizde olması lazım. Efendimizin her fırsatı değerlendirme, her insanı değerli görme, ona Allah için bir doğruyu, bir güzelliği ulaştırma, onun hem bilgisini verme hem eğitimini, terbiyesini yapma noktasında her Müslüman da Efendimizin bu gayretinden bir gayret olmalı. Cenab-ı Hak hepimizi böyle gayretli kullardan eylesin. Hepimizi her hususta Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, yoluna uyanlardan eylesin diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.